Ayrım 37.
Sayfa numarası 364. Kötürüm kadını acıdım, kaçamamış fıkara. Çıkarsaydı da Zeynel o fıkara kötürüm kadını, öyle yaksaydı sarayı, kül etseydi. Ne bilsen o kocaman yalının neresinde olduğunu o kötürümün? Bilmez mi? Sen o yalıları gördün mü? İçine tüm menekşe hepimiz girsek kayboluruz, o kadar büyük. Durup dururken Zeynel neden yakmış yalıyı? Zeynel yakmamış. Ya kim yakmış? Zeynel'e para vermişler. Kimler? Kimler olacak? Yalının şimdiki sahipleri. Zeynel demişler, yak şu yalıyı içindeki kötürümle birlikte. Çünkü leyim, kötürüm sattırmıyormuş o yalıyı. Çünkü leyim ki o yalının çoğu o kadınınmış, belki de hepsi. Zeynel dökmüş gazı, basmış kibriti. İtfaiye gelmiş söndürecek. Zeynel çekmiş tabancayı, ortalığı bir taramış. Hiç umar mıydınız bunu Zeynel'den, salla baştan sümüklüden? Sus, yerin kulağı var. Zeynel dün 3 kez polislerle çatışmaya girmiş, kaçmayı başarmıştır. Sabıka dosyasında suç yazacak yer kalmayan Zeynel Çelik çetesi, siten tabancalarla mücehhezdir. Menekşe'de kabadayı Sarı İhsan'ı öldürerek kaçan gangster Zeynel Çelik, dün Karagümrük'te cinayet masası dedektifleri tarafından bir apartmanın alt katında sıkıştırılmıştır. Uzun süren bir çatışmadan sonra gangster kaçmış, izini kaybettirmiştir. Gangsterin kaçmasını onun bankaları soyarak yardım ettiği fakir halk sağlamıştır. Polisten alınan bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ndeki sabıka dosyası dolup taşan gangster sayısız suçun failidir. Kurbanlarını milyonerlerden ve güzel kız ve kadınlardan seçen gangster son olarak Karaköy Caddesi'nde armatör Osman Mozikoğlu'nu Mercedes marka otomobilinin içinde silahıyla tarayarak öldürmüştür. Milyoner iş adamı Mozikoğlu yalnız başından 20 kurşun yemiştir. Olaydan sonra suç aleti siten tabancayla tophaneye doğru kaçan suçlu gangster Zeynel Çelik, tophane çeşmesinin önünde polislerle çarpışmaya tutuşmuş, uzun bir çarpışmadan sonra 3 polisi muhtelif yerlerinden yaralayarak gene izini kaybettirmiştir. Hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gıyabi tutuklama kararı verilen ve gene hakkında vur emri olan gangster Zeynel Çelik'in muhtelif ve sayılamayacak suçları vardır. Beyoğlu'nda karakolu 5 yandaşı ile sebepsiz basarak emniyet amirini de yaralayan gangsteri polisler her an izlemektedirler. Birkaç kez Acıçeşme Karakolu polis memurları, birkaç kez de Asayiş Şubesi polis memurları tarafından kıskıvrak sarılarak, kıstırılarak yakalanmaya çalışılan bu azılı gangster gözünü kırpmadan polislere yaylım ateşi açmış ve kaçmayı başarmıştır. Zeynel Çelik'in Karagümrük'teki apartmanda kaldığını öğrenen cinayet masası dedektifleri, önceki gece yarısı belirtilen yere baskın yapmışlar, silah seslerine uyanan mahalle halkının taş yağmuruyla karşılaşmışlardır. Taş yağmurundan yaralanan, kan revan içinde kalan polisler, hiçbir yeri göremez hale gelmişler, gangsteri tam sarmış kıstırmışken ellerinden kaçırmışlardır. Mahalle halkından da 36 kişi bu taş yağmurunda taşla yaralanmış, yaralılar Gureba Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardır. Mahalle halkından da bu cani gangsteri kaçıran, polislere taşla sopayla otomatik silahlarla saldıran 247 kişi gözaltına alınarak haklarında takibata girişilmiştir. Gangster Zeynel Çelik kaçarken sağa sola saldırmış, pusudaki polis memuru Atalay Soğan'ı ensesinden ağır yaralayarak yere yıkmıştır. Polis memuru Soğan'ın durumu ağırdır ve ciddiyetini korumaktadır. Bütün fakir mahallelerin halklarınca korunan, saklanan bu azgın gangsterin, kan içici caninin daha ne kadar kan dökeceği belli değildir. Polis tekmeliyle alarmda olup bu azılı katili gene bir yerlerde sıkıştırmak durumundadır. Polis, İstanbul halkından bu azgın, azgın olduğu kadar tehlikeli, tehlikeli olduğu kadar sapık, her önüne geleni kadın, kız, jandarma, polis, zengin, fakir dinlenmeden yaylım ateşine tutan bu gözü dönmüş katile karşı dikkatli bulunmasını istemiştir. Dikkat, her an ölümle karşı karşıyasınız. Dün de Fenerbahçe ile Kalamış arasındaki kıyıda kayalıklara vurmuş bir genç kız cesedi bulunmuştur. Kızın boğularak öldürüldüğü ve bu cinayetin failinin de gangster Zeynel Çelik olduğu sanılıyor. İstanbul korku içindeydi ve herkes her şeyi bırakmış azılı gangster Zeynel Çelik'i konuşuyordu. Büyük bir gereksinme olmadıkça özellikle geceleri kimse sokağa çıkamıyordu. 16 kişilik çetesiyle gangster Zeynel Çelik çoğunlukla geceleri İstanbul'u kasıp kavuruyor, hanumanlar söndürüyordu. Halkın tuttuğu bu kan içici gangsterin aşırı sol bir gizli kuruluştan güç aldığı da sanılıyordu. Birkaç gün sonra gazetelerin yazı işleri müdürlerine emniyet müdürlüğünden telefon ediliyor, çok gizli kalması koşuluyla onlara değerli bir haber iletiliyordu. Polis, gangster Zeynel Çelik'in yerini kesinlikle saptamıştı. Büyük bir operasyona girişilecekti. Foto muhabirlerini, röportaj yazarlarını gönderebilirler miydi? Merak etmesinlerdi, bu sefer gangster polisin elinden kurtulamayacaktı. Çelik yelekli, otomatik uzun menzilli silahlarla donatılmış polis, bu çatışmada göz yaşartıcı bombalarla birlikte sis bombaları da kullanacaktı. Polis artık bu sefer arkadaşlarını çırılçıplak soyan, yaralayan, öldüren bu ele avuca sığmaz gangsterden öcünü alacaktı. Arkadaşlarının acısından dolayı kinle dolan polis artık bu işin sonunu getirmeye azimliydi. Polis gangsteri gördüğü yerde ihbar etmeden ateş açacaktı. Çünkü gangster her zaman bir ihtarlık sürede yakayı sıyırmıştı. İkindiye doğru polislerle gazeteciler, güle eğlene, alayı vala ile un kapanında Cibali Sigara Fabrikası'nın önündeki mahallenin daracık bir sokağında yeni yapılmış 3 katlı bir apartmanı sarmak üzere mahalle, apartman dün geceden beri sayısı ne kadar olduğu bilinmeyen polisle zaten sarılmıştı. Oraya yakın uzak sokaklar, caddeler tutulmuş, kuş uçurtmuyorlardı, yola çıktılar. Gazeteciler sağ yanında geniş dallı ulu bir çınar olan sarılmış apartmanın tam karşısına düşen bir apartmanın üst katına çıkarıldılar. Buradan her şeyi daha iyi görecekler ve daha iyi fotoğraf çekeceklerdi. Hiç satışı olmayan küçük akşam gazeteleri erken çıkmışlar, satıcı çocuklar ortalığı birbirine katarak Rağaloğlu yokuşundan aşağı yel gibi ellerindeki gazeteleri savurarak, bağırarak koşuşuyorlardı. Yazıyor, yazıyor, un kapanında kıstırılan gangster Zeynel Çelik'i yazıyor. Yazıyor, yazıyor, şu anda başlayan polislerle gangsterlerin çarpışmasını yazıyor. Yazıyor, yazıyor, gangster Zeynel Çelik bu kuşatmadan da kurtulacak mı? Yazıyor, yazıyor, Zeynel Çelik'i kuşatan çelik yelekli polisler özel yetiştirilmiş polislerdir. Yazıyor, yazıyor, bu sefer Zeynel Çelik'in bu çemberi yararak kurtulmasının zor olduğunu yazıyor. Dursun Kemal ile Ahmet, yukarıdan bağırarak kendilerine doğru gelen gazeteci çocuğun birisinden bir gazeteyi kapıp doğru un kapanına yollandılar. Yolda bir dolmuş bulup atladılar, sonsuz heyecanlıydılar. Körük gibi ikisi de iki yerden soluyorlardı. Şoför merak edip sordu. Ne var, ne oldu çocuklar? Sardılar dedi Dursun Kemal soluğu taşarak. Kıstırdılar dedi Ahmet soluğu taşarak. Kimi diye merakla sordu şoför. Bak, gazete yazıyor diye gazeteyi gösterdi Dursun Kemal. Zeynel abiyi. Zeynel abi bizim abimiz olur dedi Ahmet. Bizi ne olursun Cibali fabrikasının önüne atıver dedi Dursun Kemal. Paradan ne haber dedi şoför. Alacağım para olsun dedi Dursun Kemal. Bizde para çok dedi Ahmet. Onun ağzını kapattı Dursun Kemal. Şoför bunun farkına varmadı. Cibali Sigara Fabrikası'nın önündeki sokakta indiler, sağa sola bakındılar. Bir polis kıçındaki tabancasını eliyle tutmuş koşuşturuyordu, onun arkasına düştüler. Zeynel abi bunların hepsini, dedi Ahmet. Evelallah hepsini hizaya getirir, dedi Dursun Kemal. Çınar'ın bulunduğu sokağın başına geldiklerinde polis birden belindeki tabancasını çekip kendini yere attı. Polisin kendini yere atmasıyla da sağdan soldan bir cayırtı koptu. Bir adam, 2-3 kere bu cayırtının arasından yandım anam diye bağırdı. Kimse aldırmadı bu sese. Az sonra cayırtı kesilince çelik yelekli polisler ellerinde otomatik tüfeklerle apartmana doğru atıldılar. İçeriye girdiler. Onlar içeriye girer girmez de gene bir cayırtı koptu. Hemen de sustu. Bir anda da sokak polisler, gazeteciler ve halkla doldu. Çelik yelekli polislerden ikisi gangster ellerinden tutmuşlar, daha başından, boynundan, karnından, bacaklarından kanayan ölüyü sürükleyerek, başını tangır tungur taşlara vurarak apartmandan çıkarmışlar, çınarın altındaki ak parkeleri aşınmış alana getiriyorlardı. Çekilin, çekilin! Polisler bir yandan da halkı copluyorlardı, gazetecilerin de durmadan flaşları yanıp sönüyordu. Çekilin, çekilin! Gangster upuzun serilmiş yatıyordu. Yanına 6.35'lik bir küçücük tabanca atılmıştı. Başı kazınmış gibiydi, kılsızdı. Her bir yanı kan içindeydi. Üç köşe gözleri açık kalmıştı. Yüzü upuzundu ve sapsarıydı. Yüzünü örtmüş kanın altından gülümsüyordu. Çok uzun boylu, badem bıyıklı, ip incecik, omuzları daracık, bacakları beline oranla daha uzun, kamburumsu bir kişiydi bu adam. Sokağın ucunda polisin ardında yattıkları yerden apartmanda kurşun seslerinin kesilmesiyle temizlediler sözünü duyan çocukların ikisi iki yerden ağlamaya başladılar. Sonra kalktılar, karşı incir ağacının altındaki duvara geçtiler, oturdular. Birbirlerine bakamadan orada duvarın üstünde kala kaldılar. Çınarın altındaki ölünün yöresini kadın erkek, asker polis, çoluk çocuk kalabalığı doldurdukça dolduruyor, her kafadan bir ses çıkıyor, uğultu buradan fabrikaya, un kapanı caddesine, babazın bahçesine taştıkça taşıyordu. Ah dedi Dursun Kemal, öldürdüler Zeynel abimi, ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım diye ona öykündü Ahmet. Ah yazık dedi Dursun Kemal gözleri yaş içinde, yazık dedi Ahmet. İki çocuk burada, daracık sokağın ucunda, incir ağacının altında, yıkık bahçe duvarının taşlarının üstünde, birbirlerine sokulup, birbirlerinin derin acılarını paylaştılar. Ortalık yavaş yavaş açılır, kalabalık çekilirken uyuşmuş, gözleri kan çanağına dönmüş ayağa kalktılar, ürkek adımlarla, korkarak, içleri kan ağlayarak, gangsterin ölüsünün upuzun yattığı çınarın altına yürüdüler. Ak, aşınmış, tozlu parkelerin üstünden kan yol almış, gangsterin ölüsünden çınarın altına kadar akmıştı. Dursun Kemal geldi, ölünün başı ucunda durdu. Ahmet de geldi, onun yanına dikildi. Dursun Kemal'in şaşkın gözleri fal taşı gibi açıldı birden. Ölünün üstüne eğildi, baktı, baktı, yüzü gittikçe ışıyordu. Ahmet'e döndü sevinç içinde. ''O değil, o değil, vallahi billahi o değil.'' dedi. ''Bu adam Zeynel abi değil.'' Bu adam öteki Zeynel abi de değil. Hani gazetelerde fotoğrafları çıkan. Bu adam hiç kimse değil. Alloş, yaşadık. Çocuklar az ileriye, çınarın soluna, kepenkleri kapalı dükkanın önüne çekildiler. Karşı karşıya geçip gülmeye başladılar. El çırpıyorlar, eğilip kalkıyorlar, ölünün başucuna varıyorlar, durup ona bakıyorlar, uzun uzun ellerini bellerine koyup koy veriyorlardı makarayı. Oradan geçenler, İki çocuğu ölünün başucunda uzun süreli bir sevinç kasırgasına tutulmuş dehşet bir gülmede uğunurken gördüler. 25. Selim Balıkçı yağmurlu bir sabah Menekşe'ye koşarak geldi. Bir şaşkınlık, bir dehşet içindeydi. Gözleri de pörtlemişti. Yağmur altında yordamlayarak yürüyor, küçücük alanda bir uyur gezer gibi dolanıyor, hiç kimseyi, hiçbir şeyi görmeden bir deniz kıyısına gidiyor, bir köprüye çıkıyor, bir kıyıya çekilmiş sandalların teknelerin arasına giriyor, bir teknesinin yanına varıp motoruna görmeden uzun uzun bakıyordu. Yarası da durmadan kanıyordu. Sargı bezleri kızıl kana batmıştı. Yağmur gittikçe hızlanıyor, denizin yüzünü dövüyor, çopurlaştırıyordu. Kahvenin önündeki kalabalıkta gittikçe çoğalıyordu. Yarası kanıyor dedi Özkan. Bir hoş olmuş bu adam dedi İbo Efendi. Başında bir iş var bunun. Hali kötü bunun dedi İlya. İfla olmaz bu dedi yaşlı Topal Kadri. Bakın yarasından da oluk gibi kan geliyor. Oluk gibi dedi Muharrem. Manda gibi kanıyor balıkçı Selim. Bir çay söyleyelim dedi Nuri Reis şu deli adama. Oturt sandalyeye oturtabilirsen. Bu delirmişi de çay söyle dedi Laz Ekrem. Alanda dönüp duruyor. Uğunuyor. Delirmiş. Bakınsana sırtındaki pijamaya. Hastaneden kaçmış. Çıldırmış, birisini öldürmüş, kudurmuş. Otursa, bir sıcak çay içse, kendinden geçmiş. Yarası bir hava kırsa, kurtlanırsa, bu yara iflah etmez onu, öldürür. Kimseye varıp da Selim Balıkçı'nın yanına, gel Selim Balıkçı, otur da bir çay iç şurada diyemiyor. Öteki de alanda, deniz kıyısında, teknelerin arasında, yolda, köprüde, kumlukta durmadan gittikçe de hızlanarak, yağmur altında yürü ha yürü, dolan ha dolan ediyordu. Başı önündeydi. Yağmurun bile farkında değildi. İçine yumulmuş gitmişti. Selim Balıkçı bir çay iç otur da. Sıcak, yaran kanıyor, yağmur yağıyor. Islak pijama üstüne yapışmıştı. Bir deri bir kemik, kemiklerini say. Ayakları yalındı. Saçı karmakarış dökülmüş, alnına boynuna kulaklarına yapışmıştı. Gırtlak kemiği yumruk gibi dışarıya fırlamıştı. Yıldız poyraz esiyor, çılgınlar denizi kırbaçlıyordu. Islak çiçek yaprakları uçuşuyordu yağmurda ağır. Emin Efendi alanda duran otomobilden telaş içinde inip doğru Selim Balıkçı'ya koştu. Öleceksin, öleceksin. Kan yitirmekten öleceksin diye koluna yapıştı. Selim balıkçı aldırmadı. Yürümesini sürdürdü. Emin Efendi'yi kolunda sürükleyerek. Öleceksin, kan kaybından öleceksin, dur. Selim balıkçı durmuyordu. Kahvedekilere dönen Emin Efendi, gelin diye bağırdı. Gelin de şunu durduralım. Hastaneden kaçtı. Yarası kanıyor, bakın. Çabuk gelin, kan kaybından ölecek. Kahveden 4-5 adam ayağa kalktı, alana geldiler. Selim balıkçı denizin içine yürüdü. Yarı beline kadar suya girdi. Yağan yağmur suyun yüzünü çopurluyordu. Orada, kıyıda, suyun içinde dikildi, kaldı bir süre. Sonra derinlere yürüdü, sağdan soldan çılgınlar fışkırıyordu. Sargı bezleri yağmur içinde gittikçe kızarıyor, kan sularla birlikte göğsünden bedenine aşağı akıyordu. Gel Selim, öleceksin. Selim duymuyor, plaj duvarının yanından içeriye içeriye yürüyordu. Sular göğsünü aşmıştı. Ne duruyorsunuz diye bağırdı Emin Efendi kıyıda durmuş kalmış delikanlılara. Soyunun, varın onu alın getirin, ölecek, yarası ıslandı, Selim artık iflah olmaz, ölecek. Belki ölmek istiyor, yakasını bırakın adamın dedi İbo Efendi. Ölmek istemiyor diye bağırdı Emin Efendi, o kendinde değil. Delikanlılar soyunup denize girdiler. Selim balıkçıya ulaşıp kollarına yapıştılar, kıyıya çektiler. Emin Efendi, Selim'i denizden getiren delikanlılara, siz çekilin dedi usulca. Delikanlılar çekildiler. Emin Efendi onların yerine sallanan adamın koluna girdi. Martı gazinosunun önüne yürüdüler, demir yolu köprüsünün altından geçip gecekonduya geldiler. Mahalleli, kalabalığı da arkalarından gelmiş bahçe ağalının dışında durmuştu. Kalabalık gittikçe de çoğalıyordu, yağmur veriştiriyordu. Kalabalık ıslanabildiği kadar ıslanmış, yağmuru çoktan unutmuştu. Büyülenmiş, kendinden geçmiş Selim balıkçının bu hali onlara da geçmişti. Emin Efendi, birinizde balıkçının gecekondusunun anahtarı var mı diye kalabalığa sordu. Orada bahçe kapısının eşiğinde duran Fatma abla, bende var diye karşılık verdi. Aç öyleyse kapıyı. Fatma abla geldi, rahatlıkla kendi evinin kapısını açar cana Selim balıkçının gecekondusunun kapısını açtı. Emin Efendi Selim balıkçıyı içeriye soktu. Onlarla birlikte Fatma ablayla birkaç kişi de içeriye girdiler. Bir ateş yak şuraya ocağa Fatma abla dedi Emin Efendi. Arkanı da dön, ben de bu odamı soyup yatağına yatırayım. Fatma abla ocağı yakarken odağı Selim balıkçıyı soydu. Bir eski bavuldan aldığı yırtık havluyla çıplak adamı kuruladı. Yarasından daha kan sızıyordu. Onu da sildi. Gene o eski kocaman bavuldan aldığı iç çamaşırlarını giydirdi, kalabalığa döndü. Bu adam ölecek dedi içini çekerek. Ben hemen bir doktor getirmeliyim. Sen bir çay yap ona Fatma abla ben gelinceye kadar. Yarası kanıyor. Belki kurtarırız balıkçıyı. Zayıf, kurumuş kalmış bir adamdı. Dışarıya çıkınca menekşeliler onun yöresini sardılar. Merakla onun yüzüne baktılar. Selim balıkçı üstüne ondan birkaç söz beklediler. Onu hastaneye götürür götürmez dedi Emin Efendi. Doktorlar onu ameliyata aldılar. Bedenindeki kurşunu çıkardılar. Kurşun çok derine işlemişti. Ameliyat uzun sürdü. Doktorlar bana gözün aydın Emin dediler. Hastan kurtuldu, geçmiş olsun. Ben de sağ olasınız doktor beylerim dedim. Siz sağ olasınız. Sevindim. Sabah oldu. Birden Selim balıkçının koğuşundan bir gürültü duydum. Ne ola ki derken, oraya giderken Selim balıkçıyı koridorlarda koşarken gördüm. Vardım koluna yapıştım. Şöyle bir bana baktı. Gözleri pörtlemiş, deli deli ışıklanmış bana bir baktı. Sonra da beni kolundan uzağa fırlattı. Vardım duvara yapıştım. Yarısı kanıyordu. Arkasından yetişemedim. Bağırdım. Öteki hasta bakıcılar da geldiler. Onu hastanenin bahçesine kovalamaya başladılar. Gözleri dışarıya uğramış, yabanlamış, önüne geleni yere yıkıyordu. Sonunda bahçe duvarını atlamaya akıl etti. Bir atlayışta öbür yana düştü. Yarısı kanıyordu. Ben de ne olduğunu kimseden öğrenemedim. Zaten de kimse ne olduğunu bilmiyordu. Yabanıl, yaralı bir at gibi şaha kalkmıştı hastanenin içinde Selim balıkçı. Ben de arkasından buraya geldim işte. Yarısı kanıyor. İyi bakın ona, kaçmasın. Sen git doktora diye bağırdı içeriden Fatma abla. Bunun yarası çok kanıyor. Gidiyorum, gidiyorum diye acele etti Emin Efendi. Taksiyle git doktora, taksi parasını, doktor parasını ben veririm diye arkasına bağırdı Fatma abla. Eşikliğe çıkmıştı. Olur dedi Emin Efendi, hemen gidiyorum. Az sonra daha kalabalık dağılmamıştı bile, gecekondunun önünde bir taksi durdu. İçinden menekşelilerin çok yakından tanıdıkları Doktor Orhan Sun'a çıktı, elinde koskocaman çantasıyla. Arkasından da Emin Efendi indi, çabucak eve girdiler. Selim Balıkçı'nın iyileşmesi uzun sürdü. Fatma abla, öteki menekşeli kadınlar, erkekler hastalığı süresince ona, çocuklarına bakarcasına baktılar, ona şefkat, sevgi, dostluk gösterdiler. Sağlığı yerindeyken ona yapmadıklarını bırakmamış bu insanlar, hastalanınca nasıl da değişmişlerdi. Şimdiye kadar onu kötüleyenler, aşağılayıp kuyusunu kazanlar, ona candan sarılmışlar, iyileşmesi için el birliği etmişlerdi. Denizin en iyi balıklarını, meyvelerin, sebzelerin turfandasını, yoğurdun en tazesini, balığın, kaymağın en iyisini ona getiriyorlardı. Doktor Orhan Suna Bey de hastasını bırakmadı. Gün ilkindi, her gün hastasına damlıyor, yarısını temizliyor, sarıyordu.